Ayrım 10, sayfa 115. Gökkuşağı, Gine'ye dönüş yolu. Alonso Zuazo 1518'de Dominik'ten 5. Karl'a şunları yazıyordu. Zencilerin ayaklanmasından korkmak anlamsızdır. Portekiz adalarında 800 kölesi olan dul kadınlar kaygısızca yaşayabiliyor. Mesele onları yönetmeyi bilmekte. Geldiğimde ormana saklanmış birkaç sinsi zenciyle kaçak köle buldum. Bir kısmını kırbaçlattım, birkaç tanesinde kulaklarını kestim, mesele halloldu. 4 yıl sonra Amerika'daki ilk köle ayaklanması patlak verdi. Amerika kaşifinin oğlu Diego Colombo'nun köleleriydi ayaklananlar. Hepsi rafineri yollarına kurulan dar ağaçlarına asıldı. Fernando Ortiz AGE. Bunu Santo Domingo'daki ayaklanmalar izledi. Daha sonra bütün şeker üreticisi Antil adalarına sıçradı isyanlar. Diego Colombo'nun adamlarının ayaklanmasından 200 yıl sonra adanın öbür ucunda kaçak köleler Haiti'nin yüksek bölgelerine yerleşerek Afrika'daki hayatlarını dağlarda yeniden kuruyorlardı. Gıda gereksinimlerini karşılamak için tarımla uğraşıyorlar, eski adetlerini, dinlerini canlandırıyorlardı. Günümüzde de Haitililer için gökkuşağı Gine'ye dönüş yolunu temsil eder. Beyaz bir yelkeniyle geçilecektir bu yoldan. Hollanda Guyana'sında Kurante Irmağı'nın ötesinde 300 yıldan beri Surinam ormanlarına saklanarak kaçan kölelerin torunları olan Dijuka toplulukları yaşamakta. Bu köylerde Gine'dekilere benzer tapınaklar, Ganalılarınki eşi danslar ve törenler var. Asanti tamtamlarına çok benzeyen tamtamların dili konuşulmakta hala. Philip Reno, El Drama de la Guyana Britannica, Un Pueblo d'Estella, Eslavitud, Ala Luca, Por el Socialismo, Monthly Review, No. 17/18, Buenos Aires, Ocak-Şubat 1965. Guyana'da ilk büyük köle ayaklanması Dujukaların kaçışından 100 yıl sonraya rastlar. Hollandalılar ayaklanmayı kısa sürede bastırıp plantasyonları geri aldılar. Ama Dujukaların göçünden de önce Brezilya'daki kaçak köleler ülkenin kuzeydoğusundaki Palmares'te bir zenci hükümdarlığı kurmuşlardı. 17. yüzyıl boyunca Hollandalıların ve Portekizlerin gönderdiği askeri birliklere karşı koymayı başardılar. Bu sığınağı 1693'e dek yenilmez kılan gerilla taktiği karşısında binlerce askerin saldırısı etkisiz kalıyordu. Ayaklanmanın başını çeken ve adeta özgürlük bayrağı olan Palmares bağımsız krallığının devlet şekli 17. yüzyıl Afrika devletlerinin eşiydi. Edison Canario, O Quilombo dos Palmares, Rio de Janeiro 1966. Krallık Pernambuco bölgesindeki Santo Agostinho burnundan Alagoas bölgesi de San Francisco Irmağı'nın kuzeyine kadar uzanıyordu. Yüz ölçümü Portekiz'in 1/3'ünü eşitti ve balta girmemiş ormanlarla çevriliydi. Büyük reis en yetenekli ve en keskin görüşlü reisler arasından seçilirdi. En saygın, savaşta ve yönetimde en başarılı olandı. Nina Rodriguez, Os Africanos No Brasil, Rio de Janeiro 1932. Şeker plantasyonlarının her şeyi hükmettiği dönemde Brezilya'da birden fazla ürün yetiştiren tek yer Palmares'ti. Zenciler kendilerini ve atalarının savanalardaki Afrika'nın tropikal ormanlarında edinmiş oldukları deneyimlerine dayanarak mısır, patates, fasulye, manyok, muz ve başka ürünler üretiyorlardı. Bu yüzden sömürge birliklerinin okyanusu ayaklarında zincirlerle geçtikten sonra plantasyonları terk eden bu adamlara saldırmaktaki başlıca amacı tarımı yok etmekti. Palmares'te gıda maddeleri büyük bir çeşitlilik gösterirken altın çağını yaşayan şeker üreticisi kıyı bölgelerinde büyük bir kıtlık çekiliyordu. Özgürlüklerine kavuşan köleler bu özgürlüğü ustalık ve cesaretle savunuyorlardı. Çünkü özgürlüğün meyvelerini de paylaşıyorlardı. Zenci devletinde toprak mülkiyeti ortaktı ve para diye bir şey yoktu. Dünya tarihinde Palmares kadar uzun süren bir köle ayaklanmasına rastlamak olanaksızdır. Antik dönemin en önemli köleci sistemini sarsan Spartaküs isyanı 18 ay sürmüştü. Decisio de Freitas, Aguerra dos Escravos yayımlanmamıştır. Son savaş için Portekiz görülmedik güçte bir orduyu harekete geçirdi. Palmares'in son kalesini 10 bin kişi savundu. Savaştan sağ çıkanlar boğazlandı, uçurumlara yuvarlandı, bir kısmı da Buenos Aires ve Rio de Janeiro tüccarlarına satıldı. 2 yıl sonra kölelerin ölümsüz olduğuna inandığı reis Zumbi bir ihanete kurban gitti. Ormanda yakalanarak öldürüldü. Fakat ayaklanmalar devam etti. Kısa bir süre sonra komutan Bartolomeu Bueno de Prado, Rio das Mortes'in yeni zaferlerle dönüyordu. Son bastırdığı isyandan 3900 çift kulakla geliyordu. Küba'da da ayaklanmalar birbirini izliyordu. Kölelerin bir kısmı topluca intihar ediyordu. Fernando Ortiz'in deyişiyle bu sonsuza kadar sürecek grev, öteki dünyanın kaçak zincirlerinin kesin göçü, kölelerin efendilerine boyun eğmemek için bulabildikleri tek yoldu. İntihar ederek Afrika'da yeniden dünyaya geleceklerine inanıyorlardı. Efendiler cesetleri kesip biçiyor, dirilenlerin sakat, topal ya da kafasız olacağı inancını yayıyorlardı. Böylece birçok kölenin intihardan vazgeçmesini sağladılar. Genç yaşta Las Villas ormanlarına kaçıp saklanan bir kölenin anlattığına göre 1870'lerde Afrikalılar artık Küba'da intihar etmiyordu. Tılsımlı bir kemer sayesinde kanatlanıp uçarak vatanlarına ulaşıyorlardı. Bir kısmı da dağlarda kaybolup gidiyordu çünkü hayattan bezmek öyle kolaydı ki. Alışabilenlerin de beyni sulanıyordu. Ormanda yaşamak daha sağlıklıydı. Esteban Montejo, Miguel Barney'e öyküsünü anlattığında 100 yaşını aşmıştı. Miguel Barney, Biografia de un Cimarron, Buenos Aires, 1968. Kayıp vatanların özlemle beslenen destanları ve efsaneleri gibi Afrikalı tanrılar da Amerika'daki köleler arasında yaşamaya devam ediyordu. Zenciler bu yolla törenlerinde, danslarında ve büyülerinde Hristiyanlıkta bulamadıkları bir kültürel bütünlüğü ortaya koymaya çalışıyorlardı. Kilisenin katlanmak zorunda oldukları sömürü sisteminin bir parçası olması da onları etkilemişti kuşkusuz. 18. yüzyıl başında suç işleyen köleler İngiliz adalarında şeker değirmenlerinde un ufak edilir, Fransız sömürgelerinde ise yakılır ya da tekerleklere bağlanarak öldürülürken Cizvit Papaz Antonil, Brezilya'daki rafinir sahiplerini bu aşırı yollara sapmamaları için ılımlı öğütlerde bulunuyordu. Yöneticilerin hamile kadınların karnına tekme atmalarını, köleleri değnekle dövmelerini kesinlikle kabul etmeyiniz. Çünkü öfke cezanın şiddetini denetim altında tutmayı engeller. Çok para eden çalışkan bir köleyi yanlışlıkla sakatlanmanıza neden olarak size zarar verebilirler. Roberto J. Simonsen, Historia Economica do Brasil, 1500-1820, São Paulo, 1962. Küba'da ustabaşılar suçlu hamile kadınları deri kamçılarla döverlerdi. Fakat taşıdıkları meyveye zarar vermemek için karınları bir deliğe gelecek şekilde toprağa yüzüstü yatırmayı ihmal etmezlerdi. Şeker üretiminin %5'ini vergi olarak alan rahipler günahlarını bağışlardı. İsa'nın günahkarları cezalandırdığı gibi ustabaşı da zencileri cezalandırırdı. Misyoner Juan Perpina Yet Pibernat zencilere vaazlar veriyordu. Ey Tanrı'nın zavallı kulları, köle olarak katlanmak zorunda olduğunuz acılardan korkmayınız. Beden olarak köle olabilirsiniz ama ruhunuz özgürdür. Ruhlarınız bir gün Tanrı'nın sevgili kulları arasında yer alacaktır. Manuel Moreno Fraginas AGE bir kutsal perşembe günü kasab Bayona kontu kölelerinin önünde alçak gönüllüğünü sergilemeye karar verdi. Dini duygularla dolup taşarak 12 zencinin ayaklarını yıkadı ve onları sofrasına oturttu. Bu gerçekten de onların son yemekleriydi. Ertesi gün köleler ayaklandılar ve rafineriyi ateşe verdiler. Başları kesilerek 12 mızrağa geçirildi ve rafinerin ortasına dikildi. Paryaların tanrısı onları parya yapan sistemin tanrısı olmayabilir. Resmi istatistiklere göre Brezilya nüfusunun %94'ü Katoliktir. Ama gerçekte zenciler Afrika geleneklerini korurlar ve Hristiyanlığın kutsal kişileri ardına gizlenmiş olan Afrika tanrılarına taparlar. Eduardo Galeano, Los Dioses y los Diablos en las Pavelas de Rio, Amaro No 10, Lima, Haziran 1969. Derilerinin rengi ne olursa olsun bütün ezilenler Afrika kökenli dinlere yakınlık duymuşlardır. Antillerde de durum aynıdır. Her ne kadar ayinlere tanrılar Amerika topraklarında bazı değişimler geçirmişse de Tahiti'de Vudu, Küba'da Bembe, Brezilya'da Umbanda ve Kimbanda dinlerinin tanrıları da aynı özellikleri gösterir. Antillerde ve Bahia'da ilahiler Nago, Yoruba, Kongo ve diğer Afrika dillerinde söylenir. Buna karşılık Brezilya'nın güneyindeki büyük kentlerin kenar mahallelerinde Portekizce konuşulur. Ama her yerde Afrika'nın batı kıyılarında doğan iyilik ve kötülük tanrıları yüzyıllar boyu varlıklarını sürdürerek yoksulların, kenara itilmişlerin intikamını alacak olan hayaletler haline gelmişlerdir. Rio de Janeiro pavelalarının Brezilya'da gecekondu mahallelerine verilen ad. Halkı hala onlardan yardım bekler. Bahia'nın gücü, Afrika'nın gücü. Gel, gel kurtar bizi ey kutsal güç. Köylülerin satılması. Brezilya'da köleliğe 1888'de son verildi. Fakat latifundium sistemi hala devam ediyordu. Ciara'daki değişimi izleyen bir tanık aynı yıl şunları yazıyordu. Açlık devam ettiği sürece insan pazarı da varlığını korudu. Çünkü alıcılar hiç eksik olmuyordu. Ciara'dan kalkan gemilerin hemen hepsi çok sayıda yerli taşıyordu. Rodolfo Teofilo, Historia de Seca de Ciara, 1877-1880, Rio de Janeiro, 1922. 20. yüzyılın başına kadar Kuzeydoğulu 500 bin kadın ve erkek kavuçun çekiciliğini kapılıp Amazon'a göç etti. O zamandan beri Sertava'yı kavuran kuraklıklara ve Zona de Mata şeker latifin duyumlarının genişlemesine bağlı olarak dönemsel göçler devam etti. 1900'de kuraklık yüzünden 40 bin kişi Ceara'yı terk etti. Onlar da kendilerine öncekiler gibi ormana giden kuzey yolunu seçtiler. Günümüzde rota farklı, kuzeydoğulular iç bölgelere ve güneye göç ediyorlar. 1970'te ki kuraklık aç yığınları kuzeydoğu kentlerine boşalttı. Trenler, dükkanlar yağmalandı. 1970 yılının Nisan ayında yayımlanan bir habere göre 18'er dolara satılmak üzere Minas Gerais'e götürülen 210 köylü Belém do São Francisco'da Pernambuco polisi tarafından Frank Press 21 Nisan 1970 1938'de bir ilik çobanının Sertao'nun kavrulmuş yollarında yaptığı gezinti çağdaş Brezilya edebiyatının en iyi romanlarından birinin yazılmasına yol açtı. Kuraklık iç bölgelerdeki latifundiumların üzerine hala bir kırbaç gibi inmekte. Sonuçları da hep aynı. Vidas Secas'ta kurak hayatlar. Anlatılan dünya değişmedi. Papağanlar hep köpek havlamasını taklit ediyor. Çünkü sahipleri insan dilini neredeyse hiç kullanmıyorlar. Graciliano Ramos, Vidas Secas, Havana 1964. Yakalandı. Köylüler kuraklıktan en çok etkilenen iki bölgeden Paraguay ve Rio Grande do Norte'den gelmekteydi. Haziran ayında Federal Güvenlik Kuvvetleri Başkanı köle ticaretine son verecek olanaklara sahip olmadıklarını ilan ediyordu. Birkaç ay boyunca sürdürülen soruşturmalara karşın Kuzeydoğulu işçilerin ülkenin diğer bölgelerindeki toprak sahipliğinin satılması engellenemedi. Kauçuk ve kahvenin birden önem kazanması ülkede Kuzeydoğulu işçi patlamasına yol açtı. Hükümet de bu yedek ordudan ucuz iş gücünden alabildiğine yararlanıyordu. Kuzeydoğu'dan hayvan sürüleri gibi getirilen adamlar çölün ortasında bir mucize gibi Brasilya'yı yarattılar. Dünyanın en modern kenti olan Brasilya bugün yoksulluk ve sefaletle çevrili. İşleri biten candangolar kentin banyolarına atılmış, 300 bin Kuzeydoğulu buralarda her işi yapmaya hazır, başkentin artıklarıyla yaşıyor. Yine bu köleler Brezilya'yı ikiye bölecek olan ormanı geçip Bolivya sınırını uzanan Trans-Amazon karayolunu aşmaktılar. Planda yer alan bir başka proje, uygarlığın sınırlarını genişletmek için şayet tropikal hastalıklara dayanabilirlerse her köylüye 10 hektar toprak verilmesini öngörüyor. Kuzeydoğu'da 6 milyon köylünün toprağı yok. Toplam yüzölçümünün yarısı ise 15 bin kişinin mülkiyetinde. Toprak reformu, büyük toprak sahiplerinin haklarının kutsallığını koruduğu, işlenmekte olan topraklara dokunmayıp yalnızca ormanlık bölgeleri içeriyor. Bu da yeni topraklarda latifundiumların yayılması için yeni bir yol yapılması gerektiği anlamına geliyor. Sermaye, araç gereç olmadan tüketim merkezlerinden 2-3 bin kilometre uzaklıkta 10 hektar toprakla ne yapılır? Hükümetin gerçek projelerinin bunlardan çok farklı olduğunu sanıyoruz. Amaç, Rio Negro'nun kuzeyinde kalan toprakların yarısını satın alan ya da gasp eden Kuzey Amerikalı latifundium sahiplerini ve General Garrastazu Medici'den Amazon'un zengin demir ve manganez kaynaklarını işletme hakkını alan United States Steel Co.'ya iş gücü sağlamak. Paulo Schilling, Un Nuevo Genocidio, Marciano 1501, Montevideo, 10 Temmuz 1970, Ekim 1970'te Parapiskoposları, hükümetin 100 yılın başyapıtı adını verdiği Trans-Amazon Karayolu'nun yapımında çalışan işçilerin insanlık dışı sömürüsünü Brezilya Başkanı'na ihbar ettiler. Kauçuk döngüsü, ormanın ortasındaki görkemli tiyatronun Caruso tarafından açılışı. Bazı yazarlar kauçuk furyası sırasında en az yarım milyon Kuzeydoğulu'nun salgınlara, sıtmaya, vereme, berberiye yenik düşerek öldüğünü tahmin ediyorlar. Kauçuk sanayinin bedeli bu korkunç kemik yığınıdır. Aurelio Pinheiro, Amargem do Amazonas, São Paulo 1937. Kurak toprakların köylüleri hiçbir vitamin almadan nemli ormanı geçiyordu. Çok uzun süren bir yolculuktu bu. Humma bataklıklarda onları bekliyordu. Gemilere istif edilenlerin büyük bölümü yolculuk sona ermeden, bir kısmı da daha gemiye binemeden ölüyordu. 1878 yılında Ceara'nın 800 bin sakininden 120 bini Amazon'a doğru yola çıktı. Yarısı bile ulaşamadı. Diğerleri Sertao yollarında ve Fortaleza'nın kenar mahallelerinde açlıktan ve hastalıktan kırıldılar. Rodolfo Teofilo A.G.E. Bir önceki yıl başlayan kuraklık, yüzyılın Kuzeydoğu'yu yakıp yıkan en büyük yedi kuraklığından biriydi. Ormanda hastalığın yanı sıra köleliğe oldukça benzeyen bir çalışma da onları bekliyordu. Emeğin karşılığı kurutulmuş et, manyok hamuru, şeker ve alkolle dönüyordu. Sonuçta borçlu çıkan her zaman işçi oluyordu. Sömürücüler borçlu işçilere iş vermemek üzere birbirleriyle anlaşıyorlardı. Irmak kıyılarında nöbet tutan bekçiler kaçmaya çalışanlara ateş açıyordu. Borçlar arttıkça artıyordu. İşçiler önce yolculuk için belli bir miktar borçlanıyorlar. Buna aletlerin kirası, yeme ve içme masrafları ekleniyordu. İşçi hiçbir zaman eksik olmazdı. İşçi eskidikçe borcu da artardı. Okuma yazma bilmeyen bu adamlar yöneticilerin bu düzenbazlığına çaresiz katlanıyordu. Priestley 1770'te kauçuğun kağıt üzerindeki kalem izlerinin silindiğini fark etmişti. 1840'da Charles Goodyear, İngiliz Hancock'la aynı zamanda kauçuğu yumuşatan ve ısı değişimlerine dayanıklı kılan kükürtle sertleştirme, vulkanizasyon yöntemini keşfetti. 1850'den itibaren araba tekerlekleri kauçukla kaplanmaya başladı. Yüzyılın sonunda ABD ve Avrupa'da otomobil endüstrisi ortaya çıktı ve bu da lastiğe olan talebi hızla artırdı. 1890'da kauçuk ağacı Brezilya'ya ihracat gelirinin 10'da 1'ini sağlıyordu. 20 yıl sonra bu oran %40'a çıktı. Satışlar 1910'da gelişiminin doruğunda olan kahve satışlarının düzeyine ulaşmıştı neredeyse. Kauçuk üretiminin büyük bölümü Brezilya'nın amansız bir savaşın sonucu Bolivya'dan kopardığı Acre bölgesinde yapılıyordu. Bolivya'nın elinden alınan topraklar 200 bin kilometre kare dolayındaydı. 1902'de tazminat olarak 2 milyon sterlinle birlikte Madeira ve Amazon ırmaklarına ulaşımı sağlayacak bir demir yolu aldı. Brezilya Akre bölgesini ele geçirmekle dünya kauçuk rezervlerinin neredeyse tamamına sahip olmuştu. Uluslararası piyasada fiyatlar en yüksek düzeyindeydi ve gelişme çağı hiç sona ermeyecekmiş gibi görünüyordu. İşçiler bundan yararlanamıyordu tabii. Oysa her gün şafakla birlikte kalkıp sırtlarını kayışlarla bağlı kaplarla kauçuk ağaçlarına, devhe veya brezilyensislerine tırmananlar onlardı. Ağacın gövdesiyle dallarında açılan yarıklardan 2 saatte kapları dolduran beyaz ve yapışkan bir süt, lateks akardı. Yassı kauçuk levhaları geceleri pişirilir ve bunlar yönetim merkezinde birikirdi. Kauçuğun keskin ve bulantı verici kokusu, dünya kauçuk ticaretinin merkezi olan Manaus kentinin her yanına sinerdi. 1849'da 5000 olan Manaus'un nüfusu 50 yıl sonra 70.000'e ulaştı. Kauçuk krallarının şatafatlı sarayları, doğudan gelen değerli kerestelerle, Portekiz mozaikleriyle, Carrara mermeriyle yapılıp Fransız mobilyasıyla döşendi. Ormanın sonradan görme zenginleri Rio de Janeiro'dan en pahalı yiyecekleri getirtiyor, Avrupa'nın en pahalı terzilerinden giyiniyor, çocuklarını İngiliz kolejlerinde okutuyorlardı. Barok stilde zevksiz bir anıt olan Teatro Amazonas, yüzyılın başındaki serbest sarhoşluğunun en iyi örneğidir. Tiyatronun açılış gecesinde Manauslular astronomik bir meblağ karşılığında Tenor Caruso'yu dinlediler. Balerin Pavlova ise Belem kentinden öteye geçmeyerek açılışa katılamadı. Ancak üzüntüsünü belirtmeyi de ihmal etmedi. Felaket Brezilya kauçuğunun üzerine 1913'te bir anda çöktü. 3 yıl önce 12 şilin olan dünya kauçuk fiyatı 3 şiline düştü. 1900'de doğunun kauçuk ihracatı 4 tonu geçmiyordu. 1914'te Seylan ve Malezya plantasyonları dünya pazarına 70 bin tondan fazla kauçuk sundular. 5 yıl sonra ihracatları 400 bin tona yaklaşıyordu. Daha önceleri kauçuk tekelini elinde tutan Brezilya 1919'da dünya tüketiminin ancak 1/8'ini karşılıyordu. 50 yıl sonra bugün Brezilya ihtiyacı olan kauçuğun yarıdan fazlasını dışarıdan alıyor. Ne olmuştu peki? 1873'te Tapos Irmağı kıyısında kauçuk ormanlarına sahip bir İngiliz Henry Wickham, botaniğe tutku derecesine düşkün olduğundan Londra'daki Kew Parkı müdürüne bazı krokiler ve yapraklar göndermişti. Kendisine kauçuk ağacının sarı renkli meyvesinde bulunan tohumlardan bol miktarda toplaması emredildi. Bunları İngiltere'ye kaçak olarak götürmek gerekiyordu. Çünkü Brezilya tohumların ülke dışına çıkartılmasını ağır biçimde cezalandırıyordu. Gemiler tepeden tırnağa aranıyordu. Tam bu sırada Inman Line'a ait bir gemi gökten inmişçesine Brezilya'nın içlerine genellikle kullanılan iskelenin 2000 kilometre uzağına yanaştı. Dönüşte Henry Wickham da gemide bulunuyordu. En iyi tohumları seçmiş ve bir yerli köyünde bunları kuruttuktan sonra muz ağacı yapraklarına sarmıştı. Tohumlar kapalı bir kamerada farelerin saldırısından korunmak üzere iplerle asılı olarak taşınıyordu. Gemide tohumlardan başka hiçbir şey yoktu. Irmağın ağzındaki Belem do Para'da Wickham yetkilileri büyük bir şölene davet etti. İngiliz'e hafif çatlak gözüyle bakılıyordu ve Amazon'da yaşayan herkes onun orkide koleksiyonu yaptığını biliyordu. Wickham, İngiltere kralının isteği üzerine Kew Parkı'na nadir orkide soğanları götürdüğünü söyledi yetkililere. Çok nazik çiçekler olduğunu, bu yüzden de onları çok sıkı kapatılmış, belirli bir ısıda tutulan bir kamerada taşıdığını açıkladı. Kamera açılırsa çiçekler kesinlikle ölürdü. Böylece tohumlar el değmeden Liverpool'a geldi. 40 yıl sonra İngiliz Malezyası'nın kauçuğu dünya piyasasını kapladı. Kew Park'ın filizleriyle yola çıkarak rasyonel bir biçimde düzenlenen Asya plantasyonları kısa sürede Brezilya'nın pabucunu dama attırdı. Amazon'daki refahlık birden sona erdi. Servet avcıları başka bölgelere gittiler. Lüks içinde yaşayan sömürge sosyetesi dağıldı. Tanrı'nın yardımıyla sağ kalabilen, çok uzaklardan getirilmiş ve yabancı maceracıların eline teslim edilmiş işçiler kaldı geriye. Aslında Brezilya, yalnızca dünya piyasasındaki ham madde talebine karşılık vermiş, kauçuğun gerçek ticaretine, yani maliyesine, endüstrisine, dağıtımına katılmamıştı. Ve bir süre sonra talep durdu. İkinci Dünya Savaşı Brezilya kauçuğunu geçici olarak diriltti. Japonlar Malezya'yı işgal ediyordu ve müttefikler nereden olursa olsun gereksinimlerini karşılamak zorundaydılar. Talep 1940'larda Peru ormanlarında sarstı. Yüzyıl başında kauçuk ormanlarıyla kaplı dağlarda yeni bir Eldorado görmüştü Perulular. Francisco Garcia Calderon. 1908'de El Peru Contemporane'de kauçuğun geleceğin büyük serveti olduğunu yazıyordu. La Casa Verde adlı romanında Mario Vargas Losa, ormanda serüvencilerin yerlileri ve birbirlerini soyup soğana çevirişini, doğanın da cüzdan ve başka silahlarla intikam alışını anlatır. Brezilya'da kauçuk savaşı Kuzeydoğu köylülerini yeniden seferber etti. Kongre'de yapılan açıklamalara göre savaş bittiğinde açlığa ve hastalıklara yenilen 50 bin ölü plantasyonlarda çürümekteydi. Kakao üreticileri pirolarını 500 bin reallik banknotlarla yakıyorlardı. Venezuela uzun bir süre kakao ile özdeşleştirildi. Rangel şöyle diyor, biz Venezuelalılar kakao satmak ve dışarıdan gelen ıvır zıvırları ülkemizde dağıtmak için yaratıldık. Domingo Alberto Rangel, El Proceso del Capitalismo Contemporane en Venezuela, Caracas 1968. Kakao oligarşisi, tefeciler ve tüccarlar geri kalmışlığın kutsal üçlüsünü oluşturuyordu. Ülkede hayvancılık, çivit, şeker, tütün ve birkaç maden ocağı vardı. Ama halk Caracas'ın köleci oligarşisine Büyük Kakao adını vermişti. Zencilerin alın teri, Caracas'ın Meksika maden oligarşisini ve İspanyol metropolü geçindirerek zenginleşmesini sağladı. 1873'ten başlayarak Venezuela kahve çağını açtı. Kahve de kakao gibi eğimli topraklar ve sıcak vadiler istiyordu. Kakao yine de gelişimini sürdürdü ve Carupano'nun nemli bölgelerini istila etti. Venezuela, kahve ve kakao fiyatlarındaki dönemsel düşüşlere katlanmaya mahkum bir tarım ülkesi olarak kaldı. Kahve ve kakao, toprak ve sermaye sahiplerinin, tüccarların asalak hayatını sürdürmesini sağlayan sermayeyi yaratıyordu. 1922'de petrol fışkırmaya başladı ve ülkeyi egemenliği altına aldı. İspanyol kaşiflerinin umutları, yeni servetin bolluğuyla 4 asır sonra gerçekleşmiş oluyordu. Altınlar içinde yüzen prensi arayıp bulamamak, onları öyle bir hale getirmişti ki, Maracaibo köyünü Venedik sandılar. Venezuela adını bu yanılgıya borçludur. Colomb'da yeryüzü cennetinin Paria körfezinde başladığını düşünmüştü. Domingo Alberto Rangel, Capital y Desarrollo, 1. cilt, La Venezuela Agraria, Caracas, 1969. 19. yüzyılın sonlarında Avrupalıların ve Kuzey Amerikalıların çikolataya olan düşkünlüğü arttı. Endüstrinin gelişmesi Brezilya'daki kakao plantasyonlarının büyük bir atılım yapmasını sağladı. Venezuela ve Ekvador'un eski plantasyonlarındaki üretimi canlandırdı. Brezilya'da kakao, kauçukla aynı zamanda ekonomi sahnesine çıktı ve tıpkı kauçuk gibi Kuzeydoğulu köylülere iş olanağı yarattı. Brezilya'nın başkenti ve şeker merkezi olarak Amerika'nın en önemli kentlerinden biri haline gelmiş olan Salvador, bu kez kakao merkezi olarak dirildi. Bahia'nın güneyinde Reconcavo'dan Espirito Santo eyaletine, kıyı ovalarıyla sıra dağlar arasında yer alan Latifundium şeridi, günümüzde de dünyada tüketilen çikolatanın ham maddesinin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Şeker kamışı gibi kakao da beraberinde tek ürüne bağımlı tarımı, ormanların yıkılarak yerle bir edilmesini, uluslararası fiyatların diktatörlüğünü, sürekli bir işçi kıtlığını getirdi. Rio de Janeiro'da yaşayan ve çiftçiden çok tüccar olan plantasyon sahipleri, bir avuç toprağın bile başka ürünlere ayrılmasını yasaklamıştır. Yöneticiler ücretleri kurutulmuş et, un, fasulye gibi gıda maddeleriyle öderler. Ücretler parayla ödendiğinde bir günlük çalışmanın karşılığı 1 litre biraya eşittir. Bir kutu süt dozu alabilmek için 1,5 gün çalışmak gerekir. Brezilya uzun süre uluslararası pazarın avantajlarından yararlandı. Daha sonra Afrika ülkeleri güçlü rakipler haline geldiler. 20'li yıllardan itibaren Gana ön sırada yer almaya başladı. İngilizler sömürgeleri olan ve altın kıyısı adı verilen bu ülkede modern yöntemlerle geniş çaplı bir kakao üretimi geliştirmişlerdi. Brezilya dünya piyasasında önce ikinci sonra üçüncü sıraya düştü. Yine de kimse Bahia'nın güneyindeki verimli toprakları hiç de parlak olmayan bir geleceğin beklediğini tahmin edemezdi. Sömürge dönemi boyunca işlenmemiş olan topraklar şimdi görülmemiş bollukta meyve veriyordu. Kakao meyveleri büyük bıçaklarla yarılıp içlerinden tohumları alınıyor, eşeklerin çektiği arabalarla değirmenlere götürülüyordu. Her geçen gün ekilebilir alan yaratmak için ormanların yok edilmesi gerekiyordu. Bütün bu işleri yapan işçiler fiyatlardan ve pazarlardan bir haberdi. Brezilya'yı kimin yönettiğini bile bilmiyorlardı. Yakın tarihlerde hala İmparator 2. Pedro'nun tahtta olduğunu zanneden işçilere rastlanıyordu. Patronların keyfi yerindeydi. Onlar her şeyin farkındaydı ya da öyle sanıyorlardı. Kakaonun tüketimi arttıkça fiyatlar ve dolayısıyla kazanç da artıyordu. Hemen hemen bütün kakaonun yüklendiği İlhavuz Limanı Güney'in Kraliçesi diye adlandırılıyordu. Bugün uyumakta olan bu liman kentinde Fazendeiro'ların Brezilya'da büyük toprak sahibi. Biraz zevksizlik anıtı olarak debdebeli küçük sarayları olduğu gibi duruyor. Jorge Amado bu konuyla ilgili birçok roman yazmıştır. Gelişim dönemini şöyle tasvir ediyor. İlhavuz ve kakao bölgesi altın içinde yüzüyordu. Şampanya banyoları alınıyor, Rio de Janeiro'dan gelen Fransız hanımlarla yatılıyordu. Kentin en şık gece kulübü Trianon'da Albay Vaneca Dantas Prosunu 500 bin reallik banknotlarla yakıyordu. Tıpkı eski kahve, kauçuk, pamuk ve şeker fazendeiroları gibi. Albay unvanı Brezilya'da büyük toprak sahiplerine ve bunun uzantısı olarak da bütün önemli kişilere bahşedilir. Yukarıdaki bölüm Jorge Amado'nun São Borges dos Ilhéus Montevideo 1946 adlı romanından alınmıştır. Bu sırada çocuklar bile kakao meyvelerine dokunmazdı. Kendilerini kurutulmuş etle geçen bir hayata mahkum eden bu sarı, yumuşak toplardan korkarlardı. Çünkü aslında büyük efendi kakaoydu. Albay bile korkardı ondan. Jorge Amado, Kakao Buenos Aires 1935. Bir başka romanında Gabriela Clavo y Canela'da Buenos Aires 1969, kahramanlardan biri 1925 Ilhéus'undan parmağını havaya kaldırarak şöyle söz eder. Ülkenin kuzeyinde şu sırada daha hızlı gelişen bir kent yoktur. Şimdi Ilhéus'un gölgesi var yalnızca. Fiyatın yükselmesiyle üretim artıyordu. Sonra fiyatlar düşüyordu. Bu dengesizlik giderek daha korkunç boyutlara ulaştı. Topraklar sahip değiştirdi. Dilenci milyonerler dönemi başladı. Plantasyon açanlar toprakları alarak yerlerini, borçları kapatan ihracatçılara bıraktılar. 3 yıldan kısa bir sürede, örneğin 1959 ile 1961 arasında dünya piyasasında Brezilya kakaosunun fiyatı 3'te 1 oranında düşüş gösterdi. Bunu izleyen artma eğilimi fazla umut yaratmadı tabii. Latin Amerika Ekonomik Komisyonu, CEPAL, büyüme döneminin çok kısa olacağını tahmin etmekte. Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ekonomik Komisyonu, CEPAL, kakao ve kahve fiyatlarındaki artışın görece geçici nitelikte ve büyük ölçüde hasatlardaki beklenmedik tersliklere bağlı olduğunu belirtiyor. CEPAL, Estudio Economico de America Latina 1969, Cilt 2, La Economia de America Latina en 1969, Santiago, Şili, 1970. Kakao tüketicisi büyük ülkeler ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa ucuz çikolatanın tadına varabilmek için Afrika ile Brezilya ve Ekvador arasındaki kakao rekabetini desteklemektedirler. Fiyatları denetleyebildikleri için rekabeti destekleyerek durgunluk dönemleri yaratıyorlar. Kakao işçileri de bu yükselip alçalmalarla rüzgarda savrulur gibi savruluyor. İşsizler uyumak için kendilerine bir ağaç altı arayıp açlığı yalandan bastırmak için ham muz yiyorlar. Dünyanın üçüncü büyük üreticisi Brezilya'nın Fransa'dan ve İspanya'dan ithal ettiği leziz çikolataları herhalde tadamıyorlar. Çikolata fiyatları giderek artarken kakao fiyatları göreceli olarak sürekli bir düşüş gösteriyor. Ekvador'un kakao ihracatı 1950 ile 1960 arasında miktar olaraksa %30'dan fazla, değer olarak yalnızca %15 oranında arttı. Geriye kalan %15 Ekvador'un gelişmiş ülkelere bir armağanı oldu. Bu süre boyunca Ekvador'un bu ülkelerden aldığı endüstri ürünlerinin fiyatı ise sürekli yükseldi. Ekvador ekonomisi fiyat değişimlerine bağımlı 3 ürüne, muz, kahve ve kakaoya dayanır. Resmi istatistiklere göre 10 Ekvadorlu'dan 7'si yeterince beslenemiyor. Ekvador ölüm oranlarında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.